Trans World Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Ve şimdi 3. borazan çalınır ve su açılır. Vahiy 8. bölüm 10 ve 11. ayetler. 3. melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan büyük bir yıldız, ırmakların üçte biri üzerine ve su pınarlarının üzerine düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Suların üçte biri Pelin gibi acılaştı. Acılaşan sulardan içen birçok insan öldü der. Bugün çevre kirliliğinin büyük bir sorun oluşturduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar hiç düşünmeden suları kirletmektedir. Eğer insanoğlu yaşamını sürdürmek istiyorsa dünyadaki suları temizlemek zorunda kalacaktır. Doğanın temel yasası kendini korumadır ve insan da bu dünyada kalmak istiyorsa bir şeyler yapmak durumundadır. Büyük sıkıntı döneminde içme suyu ve diğer suların üçte biri kirlenmiş olacaktır. Bugün Orta Doğu'da suyun ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Su yoksa yaşam da yok demektir. Su yoksa bereket de yok olur. Buradaki yıldız da gerçektir ve yeryüzündeki suların üçte birini kirletecek kadar zehir içermektedir. Yıldızın adı adaletsizlik ve putu taparlıktan ötürü insana gelen yargıyı düşündürmektedir. Belalar ve üzüntüler bu yargıdan dolayı insanın başına gelen doğal bedeller ve karşılıklar olacaktır. 4. borazanda güneş, ay ve yıldızların vurulduğunda görürüz. Vahiy 8. bölüm 12. ayet. 4. melek borazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışıklarının üçte biri söndü. Gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı der. İnsanoğlunun bu dünyada ışık sağlayıp yaşamını sürdürebilmek için muhtaç olduğu diğer bir unsursa güneştir. Daha az olarak ay ve yıldızlara da insan muhtaçtır. Bunlar yaratılışın 4. gününde yaratıldılar. Daha önce yaratılmadılar. Ancak ışık 4. günde belirdi. Şimdi ise yeryüzündeki ışığın üçte biri sönecektir. Tanrı gündüze, geceye ve mevsimlere yön versinler diye bunları yaratmıştı. Rab İsa'nın da belirttiği gibi büyük sıkıntı döneminde bu göksel cisimlerde özel belirtiler olacaktır. Matta 24. bölüm 29. ayette o günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak der. Doğanın yasaları bu değişikliklerden büyük ölçüde etkilenecektir. Burada bir enerji sıkıntısından söz edilir. İnanın bana bunların gelişi de yaklaştı. Bununla birlikte Rab Mısır'dan çıkış 8. bölüm 22. ayette şöyle diyor. Ama o gün halkımın yaşadığı Goşen bölgesinde farklı davranacağım. Orada at sineği olmayacak. Böylece bileceksiniz ki bu ülkede Rab benim. Gavat'ın günümüzde ölüm cezasını ortadan kaldırmaya yönelik çabalarla ilgili şu sözleri ilginçtir. Parlaklığı azalsa da gün devam etmektedir. Tanrı insanın antlaşmayla ilgili haklarını sorgulamaktadır. Antlaşmaya uymamış durumdadır insan. Uluslar kana karşılık kan akıtmaktadır. Katili öldürme emri garip bir açıklamayla dünya tarafından reddedilmiştir. İnsanın bu gidişine karşılık Tanrı şöyle diyor. İnsanın yaşamını korumanızı istemiştim ve bunu ancak adil mahkemelerde yargılamayla yapabilirsiniz. Şunu size açıkça söyleyeyim ki Mesih karşıtının zamanında ölüm cezası dünyanın her yerinde ortadan kaldırılacaktır. Vahiy 8. bölüm 13. ayette sonra göğün ortasında uçan bir kartal gördüm. Yüksek sesle şöyle bağırdığını işittim. Borazanlarını çalacak olan öbür üç meleğin borazan seslerinden yeryüzünde yaşayanların vay vay vay haline. 4. borazan çalındığında yeryüzüne yaklaşan yargı ve sıkıntının yoğunluğu dile getirilir. Son 3 borazan diğer 4'ünden farklı olarak üzüntü borazanlarıdır. Baktım göğün ortasında uçarken yüksek sesle bağıran bir kartalın sesini duydum diyor. Kimisi bu kartalın gerçekten konuştuğunu düşünür. Bu gerçek bir kartal mıdır? Bence eğer Tanrı papağanı konuşturabiliyorsa kartalı da kolayca konuşturabilir. Rabbin kendi gelişini duyurmada kartalı kullanması da enteresandır.
9. bölümdeki son 3 borazan ilk 4'ünden üzüntü ile ilgili olmaları nedeniyle ayrılmaktadırlar. Vahiy 8. bölüm 13. ayette şöyle okumuştuk. Sonra göğün ortasında uçan bir kartal gördüm. Yüksek sesle bağırdığını işittim. Borazanlarını çalacak olan öbür 3 meleğin borazan seslerinden yeryüzünde yaşayanların vay vay vay haline. Okudukça kafamızı karıştıran garip bir bölüme gelmiş bulunuyoruz. Bu bölüme ilişkin değişik yorumlar yapılmıştır. Dikkatlice bakarsak buradaki olayların bizi korkutmasına neden olmadığını da görürüz. Tanrı çocuğuysanız bu olaylar sizin başınıza gelmeyecektir. İnanlar topluluğunu kurtaracak olan kutsal umut değildir. Mesih'i reddeden dünyanın başına büyük sıkıntı dönemindeki bu olaylar geldiğinde inanlar topluluğu yeryüzünde olmayacaktır. Büyük sıkıntılar, büyük sıkıntı döneminin en zor ve karanlık anlarının belirleyicisi olacaktır. Bu büyük sıkıntı dönemi olarak bilinen Daniel'in 70 haftasının son 3,5 yılına karşılık gelir. Bunlar insanlık tarihinin en zorlu ve dertli günleri olacaktır. Bu bölümde kullanılan dil yorum açısından çok zor ve sözcükler çok açık olsa da gerçek anlama bağlı kalmaktan ayrılmamalıyız. Farklı bir yorumun uygun olduğu yerlerde Yuhanna bize ipuçları verecektir. Bu bölümde gökten düşen yıldız ve çekirgeleri görürüz. Vahiy 9. bölüm 1. ayet. 5. melek borazanını çaldı. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verildi der. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm diyor. Şu ana kadar yere düşen iki yıldızdan ya da meteordan söz ettik. Çocukluk yıllarımda kayan yıldızlar beni hep heyecanlandırırdı. Birisinin yaşamı yine söndü diye düşünürdüm çünkü böyle söylerlerdi. Bu kayan yıldızlar aslında göktaşlarıdır ve göktaşlarının atmosfere girmesiyle yandıkları için böyle bir görünüm alırlar. Evet, göktaşları yaz geceleri gördüğümüz kayan yıldızlardır ancak burada aklı olan ve kişi zamiriyle belirtilen bir yıldız söz konusudur. Farklı bir şeyden söz edildiği bellidir. Dolayısıyla buradaki yıldız 4. borazanda söz edilenden farklıdır. Buradaki yıldız bilinçli olarak hareket etmekte ve kendisine bir anahtar verilmektedir. Ölü bir yıldız bunları yapamazdı. Bana göre bu yıldız şeytandır. Bazısı bunun Mesih'in karşıtı olduğunu da öne sürmektedir. Eğer öyleyse şeytan, Mesih karşıtının beden almış şeklidir. Ama ben bu görüşte değilim. Bana göre Mesih karşıtı Mesih'in olmadığı her şeydir ve şeytan tarafından yönetilmektedir. Bu yıldızı şeytan olarak yorumlamamızın birçok nedeni var. Yeşaya peygamber 14. bölüm 12. ayette, "Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün, ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın" der. Yine bu bağlamda Luka 10. bölüm 18. ayette İsa onlara şöyle dedi, "Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm." Görüldüğü gibi düşen bir yıldız söz konusudur. Ayrıca Elçi Paulus da 2. Korintliler 11. bölüm 14. ayette şöyle yazmaktadır. Buna şaşmamalı, şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Bu ayetler bize buradaki yıldızın şeytan olduğuna işaret eder. Yuhanna daha sonra şeytanın cennetten yeryüzüne atılışından da Vahiy 12. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde bahsedecektir. Şeytanın cennetten atılan yıldız olduğunu kabul edersek, peki şimdi ne yapmaktadır? Aşağı inip dipsiz derinliklerin anahtarını almakta ve görüldüğü kadarıyla Tanrı da buna izin vermektedir. Anahtar gücü ve yetkiyi simgeler ve bu da ona Tanrı'nın izniyle verilmektedir. Dipsiz derinlikler cehenneme giden yoldur. Bunu Vahiy 20. bölüm 3. ayette yine göreceğiz. Dipsiz derinliklerle cehennem tam olarak aynı şey değildir. Rabbimiz Matta 12. bölüm 40. ayette sanırım dipsiz derinliklerden söz etmektedir ve şöyle der. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacaktır. Rab burada yerin bağrına inmekten söz eder, yani yerin derinliklerine. Efesliler 4. bölüm 8. ayette ise yerin derinliklerinin tutsakları tutsak aldığı yazılır. Kutsal yazıların sessiz kaldığı yerde bizim de çok katı olmamız gerekir. Burada yeryüzünün yüzeyinden derinliklerine inme düşüncesi vardır. Şimdi Rab dipsiz derinliklerin anahtarını elinde tutar. Vahiy 1. bölüm 18. ayete göre. Elçi Petrus günah işlemiş, meleklerin de orada tutulduğunu belirtmektedir. 2. Petrus 2. bölüm 4. ayette. Luka'da ise 8. bölüm 30 ve 31. ayetlerde İsa ona adın ne diye sordu. O da tümen diye yanıtladı çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular der. İşte burada yine bu dipsiz derinliklerden bahsedilir. Cennet ve cehennemin mitolojik kavramlar olduğu, cennetin uzayda bir yerde duran bir hayal ülkesi olduğu düşünceleri Tanrı'nın sözünde öğretilenden farklıdır. Tanrı sözüne göre cennet de, cehennem de bugün sizin yaşadığınız yer kadar gerçektir. Vahiy 9. bölüm 2. ayette dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca, kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı der. Kuyudan püsküren volkan gibi tüm yeryüzünü kaplayan duman çıkmaktadır. Bu duman daha önce görülmemiş derecede güçlü ve kötü olacaktır. Vahiy 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi denir. Burada açıklama yapmak önemli. Yuhanna son derece korkunç olan bu yaratıkları anlatabilmek için simgesel bir dil kullanmak zorunda kalmıştır. Bunlar değişik tipte çekirgelerdir. Pek çok yorumcu bunların sıradan çekirgeler olmadığını belirterek şu gerçekleri ortaya koyar. İlk olarak bitkiyle beslenmiyorlardı. İkincisi, yeryüzündeki çekirgelerin kralı yoktur. Özdeyişler 30. bölüm 27. ayet bize böyle söyler. Bunların ise bir kralı vardır. Aynı zamanda biliyorsunuz Mısır'dan çıkış 10. bölüm 14. ayette de çekirgelerle karşılaşmıştık, ancak bunlar o gördüğümüz çekirgelerden farklıdır. Aslan, akrep, at gibi gerçek yaratıklar olacaktır. Burada Mısır'daki gibi gerçek bir çekirge saldırısı söz konusu olmaktadır. Yoel, çekirgelerle ilgili Yoel 1. bölümde peygamberlikte bulunmuştu. Vahiyi anlamak için eski antlaşmayı da bilmek gerekmektedir. Yoel'deki çekirgeler buradakilerin farklı yapıları ve mahvettikleri şeylerdir. Ve bu çekirgeler kötü insanları akrep gibi sokacaktır. Vahiy 9. bölüm 5. ayette bu insanların öldürmelerine değil, 5 ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu der. Akrebin şekli ıstakoza benzer ve nemli yerleri sever. İğnesi kuyruğundadır ve öldürmese de oldukça ağrı verir. Bize verilen resim budur. Yeşu'da eşek arısından söz ederken bundan bahsetmektedir. Yeşu 24. bölüm 12. ayet. Önden gönderdiğim eşek arısı Amorlu iki kralı önümüzden kovdu. Bu işi kılıcınız ya da yayınız yapmadı der. Bu nedenle büyük sıkıntı döneminde yaşayan imanların eski antlaşmadan haberdar olup Yuhanna'nın akreple ilgili söylediklerini daha iyi kavrayacaklarını düşünüyorum. Vahiy 9. bölüm 6. ayette o günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacak diyor. Dipsiz derinliklerin anahtarı şeytana verilmişti. Bu derinlikte geçmişte ölenlerin ruhları vardı. Orası Rab İsa'nın çarmıhta sağladığı kurtuluşu ilan etmeye gittiği yerdir. Şeytan kendi topluluğunun ölmesini istemez ve çekirgelerin saldıracakları da yalnızca şeytanın topluluğunda olacak olanlardır. Anlatıldığına göre o günler öyle kötü olacak ki insanlar intihar etmeyi denediği halde ölmeyecektir. İnsanlar hayatta daha önemli şeylerin olduğunu öne sürer ama en önemli husus sizin İsa Mesih ile ilgili kararınızdır bu ayetlere göre. Vahiy 9. bölüm 7 ila 10. ayetler arasında çekirgelerin görünümü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taşlara benzer başlıklar vardı. Yüzleri insan yüzleri gibiydi. Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu. Demir zırhlara benzer göğüs zırhları vardı. Kanatlarının sesi savaşa koşan çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu. Akrebinkine benzer kuyrukları ve iğneleri vardı. Kuyruklarında insanlara 5 ay zarar verecek güce sahiptiler diyor. Eminim ki siz de buradaki tanımlamanın oldukça doğaüstü olduğu konusunda benimle aynı fikirdesinizdir. Ancak daha dikkatli incelediğimizde Filistin'deki çekirgelerle çok benzeşen bir durumun söz konusu olduğunu da fark ediyoruz. Dr. Vincent, Vahiy ile ilgili kitabında şu yorumda bulunur. Çekirgenin savaşa hazırlanmış ata benzetilmesiyle Almanca ve İtalyanca'daki çekirge sözcüğünde at sözcüğünün geçmesi arasında çok ilginç bir bağlantı söz konusudur. Çekirgenin yüzü insan yüzüne, antenleri de kadın saçına benzetilir. Yoel, çekirgenin dişlerini Yoel 1. bölüm 6. ayette aslanınkiyle karşılaştırır. Birçok kişi çekirgelerin çıkardığı garip sesler üzerinde yorumda bulunmuştur. Fransız yazar Oliver şöyle bir söz kullanır. Atmosferi dolduran çok sayıda çekirgenin yavaş bir şekilde uçarak yağmura benzer bir ses çıkartmasının bizde yaratacağı etkiyi açıklamak zordur. Bazı kişiler çekirgelerin oluşturacağı görünümü uçaklarınkine benzetmiştir. Çekirgeleri füzelere benzetmemiz bile mümkün olabilir. Günümüzün nükleer silahları o kadar korkunçtur ki birkaç saat içinde tüm dünyayı yok edebilir. İnsanlara 5 ay zarar verecek güce sahip olduklarını da okuyoruz. Bu garip çekirgelerin saldırısına uğrayanlar 5 ay boyunca büyük acılar çekecektir. Vahiy 9. bölüm 11. ayette başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Avaddon, Grekçe adı ise Apollyon'dur deniyor. Bu çekirgelerin diğerlerinden farklı özelliklerinden bir tanesi de başlarında bir kralın olmasıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri 30. bölüm 27. ayette çekirgelerin kralının olmadığı belirtilmektedir. Bu çekirgelerin kralı büyük olasılıkla kovulmuş meleklerden şeytanın baş yardımcılarından biridir ve ilk kez yeryüzüne olan bir saldırıyı yönetmesine izin verilmektedir. Oldukça korkunç bir zaman olacaktır bu. Onun adı İbranice'de yıkıcı, Yunanca'da mahvedici anlamlarına gelir. Bu da şeytanın ordularının değişik kademelerinin olduğunu söyleyen Daniel'i doğrulamaktadır. Sanırım generaller, binbaşılar, teğmenler, subaylar ve erler söz konusu olmaktadır. Efeslilerde Tanrı'nın meleklerinin de benzer şekilde gruplandırıldığını görürüz. Vahiy 9. bölüm 11. ayette başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Avoddon, Grekçe adı ise Apollyon'dur deniyor. Bize açıklanan ilk vay büyük sıkıntının son yarısıydı ve 5 ay sürdü. Son 2 vay da bu dönemin kalan bölümünü kapsayacaktır. Şimdi Vahiy 9. bölüm 13. ayete geldiğimizde 6. borazanı ve Fırat nehrindeki çözülen meleği göreceğiz. 6. melek borazanını çaldı. Tanrı'nın önündeki altın sunağın dört boynuzundan gelen bir ses işittim. Ses elinde borazan olan 6. meleğe büyük Fırat ırmağının yanında bağlı duran dört meleği çöz dedi diyor. 6. melek borazanını çaldığında altın sunağın boynuzlarından bir emir gelecektir. Bu altın sunak yeryüzündeki tapınakta olduğu gibi duayı kasteder. Burası borazanların çalınmaya başladığında sırada meleğin duasını sunduğu yerdir. 6. melek yalnızca borazanı çalmakla kalmaz, kendisine Fırat nehrinin yanında bağlı duran 4 meleği de çözmesi emredilir. Bu melek emirleri altın sunağın boynuzlarından gelen sesten almaktadır. O ses de Mesih'in sesidir. O artık borazanları başlatan 7 mührü asmıştır ve bu da 7 varlığı ve 7 öfke tasını devreye sokacaktır. Bağlı olan meleklerin kötü olduğu anlaşılmaktadır. Kötü olmasalar niye bağlı olsunlar? Onların çözülmesi yeryüzünde bir yıkımı başlatacaktır. Peki neden özellikle Fırat ırmağının yanında bağlıydılar? Bunu açıklamak biraz güç olsa da o bölgenin kutsal yazılardaki önemi de bilinir. Adem bahçesi oralarda bir yerdeydi. İnsanın günahı orada başladı. Yine ilk cinayette orada işlendi. İlk savaş orada yaşandı. Yeryüzünü kaplayan tufanın çıkış yeri de orasıydı. Babil Kulesi orada yapıldı. İsrailoğulları da Babil'deki sürgünden oraya getirilmişti. Babil aynı zamanda puta taparlığında merkeziydi. Günahın son hamlesi de o büyük sıkıntı döneminde burada olacaktır. 20. yüzyılda daha çok komünizmin etki alanı gelişti. Şimdi ise süper güçlerin etki alanı gelişmektedir. Siyah ırklar uyanıyor. Onlar hep arka planda kaldı ve bu dört meleğin de bu durumla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Zekeriya, Babil'i sahte dinselliğin adresi olarak Zekeriya 5. bölümde gösterdi. Burası şeytanın da son ulaşacağı yer olacaktır. Vahiy 9. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Tam o saat, o gün, o ay, o yıl için hazır tutulan dört melek insanların üçte birini öldürmek üzere çözüldü. Atlı ordularının sayısı 200 milyondu, sayılarını duydum diyor. Bunu yazıldığı gibi kabul etmenin dışında bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Saat tam olarak belirtilmektedir. Ve yine insanların üçte birinin de öleceğini anlıyoruz. Altıncı borazanla birlikte tüm insanların da üçte biri yok edilecektir. Daha önce dörtte biri yok edilmişti. Şimdi de kalanların üçte biri yok edilir. Büyük sıkıntı döneminde yeryüzü nüfusunun yarıdan fazlası yok edilmiş olacaktır. Rab İsa'nın sözlerine şaşırmamak gerekir. Matta 24. bölüm 22. ayet. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Ordu 200 milyon kişidir ve gerçekten de büyüktür. Çin, Hindistan ve Japonya birlikte ancak günümüzde bu sayıya ulaşabilir. Bugün nüfusun çoğu doğuda. Bu melekler çözüldüğünde Tanrı beyaz adamın yardımcısı olsun. Burada çekirgelerin temsil ettiği kötü ruhlar aleminin yeryüzüne saldırısı söz konusu olmuştur. Dünya savaşı için güdülenmiş durumdadır. Henüz tüm ulusların katıldığı bir dünya savaşı yaşamadık ancak büyük sıkıntı döneminde bu da olacaktır. Bu 200 milyon insan olabilir mi? Şimdiye dek öyle olduklarını öne sürdüysem de burada şeytanın dipsiz derinliklerin kapılarını açmasıyla serbest kalan kötü ruhların yeryüzünü istila etmesi de söz konusu olabilir. Bu atlıların Vahiy 9. bölüm 17 ve 18. ayetlerdeki tanımı bu gerçeği doğrular niteliktedir ve şöyle yazar. Görümümde atları ve bilincilerini gördüm. Ateş, gök yakut ve kükürt renginde göğüs zırhları kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyordu. İnsanların üçte biri bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten bu üç beladan öldü. Bazıları bunları tanklara benzetmektedir. Büyük sıkıntı döneminde tankların kullanılacağını nasıl bilebilirler? Burada gelecekten söz edilmektedir. Tanklar da olabilir tabi ama kanımca o dönemde mevcut olacak daha gelişmiş silahlar kullanılacaktır. Renkler de atlıların görünümü kadar çarpıcıdır. Ateş canlı kırmızıdır. Gök yakut, koyu mavi ve kükürt açık sarıdır. Ateş savaş hayvanıdır. Ölüler diyarı insanoğluyla savaşmaktadır. Oradaki bu yaratıklar bu bildirdiklerimizden farklıdır. Büyük bir olasılıkla da cinler ya da onların kontrolü altındaki yaratıklar olacaktır. Bize onların gerçek bir tanımı verilmektedir. Bir yorumcu olan William adında bir kişi vahiy ile ilgili kitabında şu gözlemi dile getirir. Yalnızca inan. O zaman yoruma da gerek duymazsın. Vahiy kitabını okuyan insanların bütün bunları anlamakta zorlanmalarının nedeni bunlara inanmamaktır. İnanarak okunduğunda her şey oldukça açıktır. Bu dönemde cehennemin güçleri iş başında olacaktır. Burada belirtilen 3 tane felaket gerçek felakettir. Ateş, duman ve kükürt gerçektir. Aynı maddeler Sodom ve Gomorra kentlerinin yok edilişinde de kullanılmıştı. Bence büyük sıkıntı döneminde dünyanın durumu Sodom ve Gomorra'nınkinden daha kötü olacaktır. Tanrı'nın insanın bu girişine sonsuza dek izin vereceğini düşünüyorsanız bu ayetlere göre son derece yanılıyorsunuz demektir. Bu aşamada insanlığın 1/3'ü öldürülecek. Doğanın 1/3'ü etkilenecek ancak henüz insanlara böyle büyük bir yargı gelmemiştir. Dünya nüfusu 6 milyarsa 2 milyarı öldürülmüş olacaktır. 1/4'ünün 4. mühürde öldürülmüş olduğunu anımsayın. Yeryüzünün bu korkunç imhası Hiroşima'ya atom bombası düşene kadar olan tarihle uyum içinde görünür. O zamandan beri insanlar vahide kullanılan daha ağır bir dil kullanmaktadırlar. Tanrı yeryüzünü imha etmekten bile söz eder duruma gelmiştir. Ancak Rab İsa buna izin vermeyeceğini belirtir. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı der. Mümkün olsa insan ırkı intihar bile edecektir o zamanlarda. Vahiy 9. bölüm 19. ayette atların gücü ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran kuyruklarının başıyla zarar verirler der. Bunlar ağızlarıyla öldürebilen farklı yaratılışta atlardır. En garip olanı da kuyruklarının yerinde insanı öldürebilen yılanların olmasıdır. Vahiy 9. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ise geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapınmaktan vazgeçmediler. Ama öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler der. Büyünün Yunancası Permekeon'dur ki ilaç bilimi anlamına gelen farmakoloji de bu kökten gelir. Büyük sıkıntı döneminde ilaç kullanımı kontrolden çıkmış olacaktır. İlaçlar değişik amaçlara hizmet etmenin yanında kurtulmamış kişiler için de önemli olacaktır. İlaçlar sayesinde o dönemin yargılarına dayanabilecekler. Eminim o yaratıklar tarafından ısırılan birçok kişi ilaçlara koşacaktır. Ölmeyecek olsalar da öyle hissedecekleri için ağrı ve sıkıntılara dayanabilmek için ilaç kullanılacaktır. Bu sözleri okuyan kişi bunun bugün için yazıldığını düşünebilir. Ama o günlerde alkol ve uyuşturucu önemli bir sorun olarak görülmez. Bugün uyuşturucular cinsellikle bağlantılı olarak birçok yerde kullanılmaktadır. Burada onların tek suçlarının uyuşturucu ve büyü olmadığını, cinsel ahlaksızlık ve hırsızlık da yaptıklarını okuruz. Bugün zina dünyanın her yerinde, özellikle de gelişmiş ülkelerde çok yaygın bir hal almıştır. Bu da özgürlük ve uygarlaşmanın kanıtı gibi gösterilmektedir. İlginç olan insanların buna üzüleceği yerde şarkı söyleyip dans etmeleri ve uygarlığın ilerlediğini söylemeleridir. Büyü, hırsızlık ve fuhuş o dönemde daha da artacaktır. Sanırım Mesih karşıtı bu 3 yolu insanları kendine bağlı tutmak için kullanacaktır. Uyuşturucu ve alkol Mesih karşıtını daha yüce görmelerini sağlayacaktır insanların. Elçi Paulus şöyle yazar. 2. Senanikler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde yasa tanımaz adam her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle, harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükle sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar der. Ben göğe alınıştan önce her varlığın İncil'i duyacağına ve büyük sıkıntı döneminde de herkesin kesinlikle Tanrı sözünden haberdar olacağına inanıyorum. Elçi Paulus'un burada söyledikleri Tanrı'nın sözünü reddedenlerin başına gelecektir. 2. Selanikliler 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde işte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın. Müjdeyi reddedip yüreğinizi Tanrı'ya kapattığınız anda kendinizi gelecek büyük bir yalana da açmış olursunuz. Bugün birçok insanın kolayca aldanmasının nedeni budur. Birisi belli bir şeyi savunmayanın herhangi bir şeye
aldanabileceğini söylemiştir. Bugün olan da bu. Tanrı'nın sözüne sarılmayan başka yollara kendisini açar ve bu saptırıcı yollara kolayca gidebilir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Kurtuluşum benim sevgili dostum, açıyor.